Soru: AB sürecinde doğan özgürlük ortamında bir yandan batılı devletlerin desteğiyle süren misyonerlik çalışmaları devam ederken, yeterli dini eğitim alamayan ve hatta bu manada engellenen gençliğimizin korunması ve kurtulması için neler tavsiye edersiniz? Cevap: AB sürecinin sunduğu demokratik ve özgürlük ortamı bir takım risklerle nimetleri birlikte getirmektedir. Özgürlüklerin genişlemesi çok anlamlıdır. Ancak özgürlüklerin nefis ve hevanın özgürlükleri olarak öne çıkması, nefsani duyguları putlaştıran bir risk ortamı oluşturmaktadır. Diğer yandan özgürlüklerin genişlediği ortamda, insanlara sunulan farklı eğitim imkanları da gençlerimizin maneviyatla buluşma zeminini hazırlayabilir. Bu yüzden tasavvufi kültüre ait eserlerin yayınlanması, o eserlerden istifadeyle film ve CD'ler yapılıp eğitim aracı olarak kullanılması, dolaylı dini eğitim yollarının çoğaltılması herhalde yapabileceğimiz en kolay hizmetlerdir. Soru: Bugün dünyada İslam'ın yayılışında ezilen gruplar arasında selefi tavrın daha etkili olduğu, entelektüel ve şehirli gruplar üzerinde ise sufi anlayışın daha müessir bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede tasavvuf ve sufilerin İslam dünyasında medenileşme ve şehirleşme olgusuna ne tür katkıları olmuştur? Cevap: Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde dini arayış içerisinde bulunan entelektüeller, sufiliğin hem düşünce planındaki ufkunu hem de insan ruhunu etkileyen sanat ve musikiyle beslenen boyutunu daha ilgi çekici bulmaktadır. İslam dünyasında tasavvuf ve sufi anlayış daha çok şehirli telakkiyi temsil etmektedir. Selefilik özellikle de Vahhabilik ise biraz daha bedevilik ürünü olarak değerlendirilmektedir. Gerek Amerika'daki siyahiler arasında gerekse dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve baskı gören gruplar arasında İslami yönelişin radikal bir tavırda gerçekleştiği ve selefi gruplara meylin daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Burada etkin olan ezilmiş insan psikolojisiyle savunma refleksi gerçekleştiren radikal tavırlardır. Balkanlarda da uzun yıllar komünizmin baskısında kalan bazı çevrelerce selefiliğin daha sıcak karşılandığı görülmektedir. Tarihi sürece baktığımızda insanlığın göçebelik hayatı köy ve şehir hayatından daha öncedir. İnsanların yerleşimi göçebelikle başlamış, ardından küçük yerleşim birimleri ve şehirler oluşmuştur. Dolayısıyla şehirliliğin aslı göçebeliktir. Kırsal alanlardaki sosyal hayatın varlığı kasaba ve şehirlerden öncedir. Kur'an'da ve İslam kültüründe şehir manasına en yaygın kullanılan kelime Medine'dir. Hicretle şereflenen Yesrib, peygamber şehri manasına Medine-tün Nebi olmuştur. Medine kelimesi kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeridir. Peygamber varisi olan sufiler de Hazreti Peygamber gibi gittikleri ve yerleştikleri yerleri şehirleştirerek Medine ve medeniyet merkezi haline getirmişlerdir. Mesela Mevlana şehir kökenli bir sufi kimliğiyle Mesnevisinde şehirliliği, şehirde yaşamayı teşvik eden göçebelik, dağlılık ve köylülükle ilgili olarak insanların yüzlerini ve yönlerini şehirden ve medeniyetten yana çevirmeyi özendiren ifadeler kullanmaktadır. O, bu ifadelerinde köylü düşmanlığı veya köylülüğe tepeden bakıcı yaklaşımdan çok köylülük ve şehirliliğin farklı özelliklerini tespite çalışarak sosyal bir varlık olan insanın daha çok şehir ortamında eğitilebileceğini ifade etmekte, buna mukabil köylünün ise temiz fıtratı gereği cömert ve misafirperver olduğunu belirtmektedir. Mevlana ve diğer sufiler sayesinde İslam dünyasında şehirleşmenin belli bir düzeye yükseldiğini söylemek mümkündür. Tekkelerin de genellikle şehir merkezlerinde kurulmuş olması bunun bir göstergesidir. Soru: Bugün tasavvufi cemaatlerde görülen sarık, cübbe ve sakalın hizmette bir engel olduğu konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Cevap: Tasavvuf, insanları meşrep farklılığına göre eğiten bir kurumdur. Bu yüzden tasavvuf grupları arasında sosyal olaylara bakışta olduğu gibi kılık kıyafette de anlayış farklılıkları vardır. İlk devir sufilerinin taç ve hırka merakı aynı yüzyıllarda melamet meşrebine sahip bir takım insanların tepkisini doğurmuştur. Melamet meşrebine mensup olanlar, sufilerin kisvelerine mukabil bilinmezliği ve nefsi kınamayı öne çıkarmışlar, ihlasa ermekten çok riyadan kurtulmayı prensip edinmişlerdir. Melamiler, kılık kıyafet ve kisvenin halkın takdir ve tebcilini çekip nefse pay çıkarabileceğini düşünerek kisve üzerinde duranlara karşı çıkmışlardır. Bununla birlikte tasavvuf ve tarikat gruplarının kendilerini tanıtan bir üniforma gibi tarikatlara ve tekkelere göre değişen taç ve hırka tabir edilen kisveleri de olmuştur. Binaenaleyh kisve ve sakal konusunu öne çıkarırken ve bu konuya karşı çıkarken önemli olan niyettir. Bu işin bir orta yolunu bulmak gerekir. Sakal, sarık ve cübbenin sünnet oluşu gerçeğini unutmamalı ve iki grup da tavır ve davranışlarındaki ölçüsüzlüklerle birbirlerini rahatsız etmemeli ve birbirinden rahatsız olmamalıdır. Sakallı Müslümanlar illa sakal diye tutturup sakalsızları taciz etmemeli, sakalsızlar da onların hallerinden şikayetçi olup bunların bu hali Müslümanlara zarar veriyor diye düşünmemelidir. Çünkü her grubun kendine göre hitap edip etkili olacağı bir çevre ve grup vardır. Gruplar birbirleriyle uğraşmayı bırakıp hizmete yönelmelidir. Soru: gerçekten ehli tasavvuf olan bir müminle, tasavvufla hiç alakası olmayan bir müminin arasında manevi derece bakımından fark nedir? Cevap: ehli tasavvuf olan bir müminle, tasavvufla hiç alakası olmayan müminin arasındaki manevi derece farkını Allah nezdindeki derecesi açısından soruyorsanız, o konuda kullar olarak bizim bir şey söyleyebilmemiz mümkün değildir. Ama kişinin içinde bulunduğu manevi duygular ve huzurla iç dünyasını koruma açısından soruyorsanız, o zaman bir takım şeyler söylenebilir. Kişileri tasavvuf ve tarikata girmeye sevk eden sebep, genellikle İslam'ı daha iyi yaşama kaygısıdır. Tarikata giren kimse, tevbeyle Allah'a kul olmaya çalışacağını bir Allah dostu önünde tescil ediyor. Elbette böyle bir sözleşme insanı avarelik ve başıboşluktan kurtarır. Çünkü insan kendi kendine verdiği sözlere genellikle pek uymaz ama birini şahit tutarak verilen söz daha bağlayıcıdır. Mürşidiyle zaman zaman görüşerek evrat ve eskârıyla manevi halleri hakkında bilgi verecek olan ehli tarik en azından kontrollü hareket etmeye alışacaktır. İnsanın şu veya bu şekilde bir manevi kontrol mekanizmasıyla hayatını murakabe altına alması mümkün olmadığı zaman, yaşadığı çevrenin etkisiyle dini ve manevi duyarlılığının kaybolduğu görülmektedir. Hayatın zorlukları ve olayların insanda bıraktığı izleri izale etme ve bir takım dış etkilere karşı direnme gücü kazanmada, bir şeyhe bağlı olan diğerlerine göre daha şanslıdır. Çünkü sıkıntısını paylaşacağı bir mürşidi ve ihvanı vardır. Tasavvufta eğitimin sürekliliği esastır. İnsanlar inandığı gibi yaşamaya teşvik edilir. Çünkü inandığı gibi yaşamayan insanlar zamanla yaşadıklarını benimsemeye ve yaşadıklarına inanmaya başlayarak pek çok hassasiyetlerini kaybederler. Soru: Bediüzzaman Hazretleri üveysi olarak yaşamıştır. Onun gerçek şakirtleri de bilerek veya bilmeyerek üveysi meşrep midirler? Cevap: Bediüzzaman'ın üveysiliği meselesine geçmeden önce üveysiliğin ne olduğunu söyleyelim. Üveysilik bir mürşitten görüşmeden manevi yolla rüya tarikıyla feyz almaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrine yetiştiği halde onunla görüşme şerefine eremediği için sahabi unvanını alamayan Üveys Karani'ye nispetle ortaya çıkmış bir kavramdır. Daha sonra mürşidini görmeden manevi yolla feyz alanlara bu zatın adına nispetle Üveysi denmiştir. Bediüzzaman'ın hangi mürşitle manevi yolla görüşüp bu unvanı aldığını bilemiyorum. Ancak kendisinin tasavvuf ve tarikata uzak olmadığı, hatta bazı şeyhlerden tarikat dersi aldığı bilinmektedir. Mesela yaşadığı devirde Meclis-i Meşayih reisliği yapmış, Mahmud Esad Erbili onun intisap ettiği kişilerdendir. Üveysilik kavramının özel anlamı dikkate alındığında bütün Risale-i Nur şakirtlerini üveysi saymak mümkün değildir. Soru: Bediüzzaman tasavvufu risalelerinde bir meyve, sufilerse bir vasıta olarak tanımlıyor ve bu zamanda kişinin mutlaka bir yere bağlanması gerektiğini savunuyorlar. Ne dersiniz? Cevap: Bediüzzaman'ın tasavvufu meyve, tarikat erbabınınsa maksada götüren yol olarak görmesi birbiriyle çelişkili değildir. Sadece bakış açılarının farklılığından kaynaklanan yorumlardır. Bilindiği gibi tasavvufun iki boyutu vardır. Bunlardan biri tahalluk, yani eğitim ve terbiye, diğeri tahakkuk, yani marifet ve bilgidir. Tarik erbabı tasavvufun eğitim boyutuna bakarak onu mutlak hakikate götüren bir araç olarak görmektedir. Bediüzzamansa tasavvufun tahakkuk tarafına, marifet ve bilgi boyutuna bakarak onu meyve olarak değerlendirmektedir. Çünkü tasavvufun gayesi insanı gerçeğe erdirmek ve marifet meyvasına ulaştırmaktır. Soru: Bütün tarikatların sonu Nakşibendiliğin başıdır sözünün yorumu nasıldır? Cevap: Bu söz Nakşibendiliğin diğer tarikatlara üstünlüğü iddiasından çok, diğer tarikatların eğitim sistemi ile bu tarikatın eğitim sisteminin farklılığını vurgulamaktadır. İmam Rabbani'nin mektubatının muhtelif yerlerinde değişik açıklamalarla zikredilen bu söz, tarikat gayretiyle diğer tarik mensuplarını aşağılamak amacıyla söylenmiş bir söz değildir. Nakşibendilik ruhani bir tarikattır. Diğer tarikatların aşağı yukarı tamamı nefsani yolu izler. Nakşibendilik ruhani tarikat olma özelliğiyle işin başında, nefsani tarikatlarsa işin sonunda marifet tadı vermektedirler. Nefsani tarikatlarda nefsin etkisini azaltmak amacıyla riyazat ve mücahede usulü uygulanır. Seyr-ü sülukun tamamlanmasından sonra riyazat sona erdiğinden yeme ve içmedeki tahdit kalkar. Nakşibendilikte nefsani tarikatlar ölçüsünde riyazat olmadığından, salik işin başından beri yemekle ilgili bir riyazata tabi tutulmaz. Diğer tarikatlarda riyazet ve mücahededen sonra gerçekleşen sohbet, Nakşibendi yolunun ilk esasıdır. Dolayısıyla diğer tarikatların sonda geldiği nokta, onda başlangıçtan itibaren vardır. Diğer tarikatların başından sonuna uyguladıkları cehri zikir, Nakşilikte sadece başlangıç halinde bulunur. Binaenaleyh bu sözün mutlak üstünlük gayretinden değil, metot farklılığından söylendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca diğer tarikatlarda Allah Teala'nın önce isim ve sıfatları zikredilir. Nakşibendilikte ise ismi zat ve ismi celal denilen Allah zikriyle eğitime başlanır. Bu sebeple diğer tarikatların sonda uyguladığı Nakşibendiliğin ilk usulüdür. Soru: Nakşibendilikte Allah'a vasıl olmanın en kısa yolu nedir? Cevap: Nakşibendilikte Allah'a vasıl olmanın en kısa yolu sohbet, rabıta ve hizmet olarak özetlenebilir. Sahabileri yetiştiren Allah Resulü'nün sohbetidir. Bu sebeple Şah-ı Nakşibend Hazretleri, tarik-ı mader sohbet est, bizim yolumuzun esası sohbettir buyurarak Nakşilikte mürşitle sohbetin önem ve yetiştiriciliğine dikkat çekmiştir. Sohbet, mürşitle beraber olmaktır. Rabıta ise kalpteki sevgi sayesinde mürşitle kalbi beraberlik ve ona benzemeye çalışmaktır. Hizmet Allah'ın kullarına yapılır. Beşeri ilişkilerinde bu duyguları gerçekleştiren bir sufi, hafi zikir ve nafile ibadetler sayesinde ihsan derecesine ererek bir olgunluğa erişerek vuslatı gerçekleştirmiş olur. Çünkü ihsan, vuslat ve maiyet demektir. Ancak bunların gerçekleşmesi için salikin letaifini zakir hale getirmesi, ardından zikri sultani ve murakabe dersleriyle Kur'an'da anlatılan şekliyle önce Allah Teala'yı murakabe ve sonra kendisinin Hakk'ın murakabesi altında olduğu bilincine varması gerekir. Bütün bunlar nazari olarak değil, tatbiki olarak ehliyetli bir mürşitten öğrenilir. Ayrıca Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin şöyle bir sözü nakledilir: Bize göre namaz ve oruç, Allah'a götüren yol olmakla birlikte en kısa ve en kestirme yol nefi vücuttur. Nefi vücut, bedeni ve beşeri ihtiyaçların Allah'ı unutturmasından kurtulmak demektir. Bu gerçekleşmeden yalnızca namaz ve oruç, gaflet ve nisyanı giderecek bir vuslat için yeterli olmaz. Soru: Hangi tarikat, hangi meşreptekilere daha uygundur? Bunu tespit etmenin yolu var mıdır? Cevap: Tarikatların meşreplere göre farklılık arz ettiğini daha önce de belirtmiştik. Mesela cehri zikri esas alan tarikatlarla hafi zikri benimseyen tarikatların müntesiplerinin farklı karakter yapısında kişiler olacağı açıktır. Cehri zikri esas alan tarikatlar dışa dönük taşkın yapılı insanların karakterlerine daha uygundur. Hafi zikri esas alan tarikatlarsa ruhi derinliği daha fazla olan içe dönük ve hassas yapıya sahip kişilere daha uygundur. Bununla birlikte bu konuda kesin bir kural vaz etmek mümkün değildir. Bu işin en kestirme yolu intisap etmeden önce kişilerin tarikat ve mürşitleri görüp onlarla bir süre sohbet ve ülfet etmeleridir. Çünkü her tarikat ve şeyhte tecelliler ayrı ayrıdır. Bu ülfet ve görüşme insana meşrep uygunluğu konusunda fikir verir. Soru: Müteşerri bir tarikata girip feyz alamadım diye başka tarikata geçmek doğru mu? Feyz alamamak kendimizle mi yoksa tarikatla mı alakalı? Cevap: Mürşit hekim gibi olduğundan önce onun verdiği reçete iyice uygulanmalıdır. Reçete uygulandığı halde hastalık tedavi edilmeyince nasıl bir başka doktora başvurmak gayet tabii ise, manevi reçetesi uygulandığı halde sonuç alınamayan bir tabibi mürşidi bırakıp diğerine geçmek de caizdir. Ancak ayran gönüllü davranıp bir ona bir buna koşmak ve hele hele tavsiyelerin tutmadan feyz alamadım, istifade edemedim demek ve şeyh değiştirmeye kalkışmak uygun olmaz. Bu tür sözler insanın kendi kendini kandırması olur. Mürşit-mürit ilişkisi doktor-hasta ilişkisine benzer. Hastanın tedavisinde doktora olan güven ve teslimiyeti nasıl önemliyse, müridin de mürşidine karşı pozitif duygularla dolu olması gerekir. Bu pozitif duygular iletişimi kolaylaştırır. Soru: Şeyh ne demektir? Mürşid-i Kamil kime denir? Cevap: Şeyh, lügatte simasında yaşlılık alametleri beliren, saçı sakalı ağarmış, en az 50 yaşları civarında olan kişi, başkan, kabile reisi gibi anlamlara gelir. Tasavvufta ise şeyh, mürşitle aynı manadadır. Bir tarikatta, irşada izinli tekke ve dergahta terbiyeyle meşgul olan kimselere denir. Mürşit, rehber, kılavuz ve yol gösteren demektir. Mürşid-i Kamil, sırat-ı müstakimi gösteren, dalaletten hidayete sevk eden kişidir. Tarikatta seyr-ü sülukunu tamamlayıp irşada ehliyetli olan kişiler için kullanılan bir tabirdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala her toplumun bir hadi, yol göstericisi vardır buyurulmaktadır. Bu ayet toplumlar için yol gösterici, irşat rehberine duyulan ihtiyacı ifade etmektedir. Bu yüzden Allah Teala kullarına müjdeleyici ve uyarıcı elçiler göndermiştir. Nitekim bir ayette, "Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız." buyurulmuştur. Akılları ne kadar yüksek olursa olsun, insanların ilahi vahye dayalı bir bilgiye ihtiyaçları vardır. Ayrıca her iş ve mesleğin künhüne ulaşmak babında bir rehberlik kurumuna ihtiyaç duyulur. Mürşitler, peygamber vekili, toplumsal rehberlerdir. Soru: Kamil bir mürşide bağlanmanın hükmü nedir? Farz mı, vacip mi, sünnet mi? Cevap: Kamil bir mürşide bağlanmak evlilik gibidir. Hükmü de kişilere göre değişir. Mesela evlenmek nasıl bazıları için farz, bazıları için sünnet, bazıları için mübahsa, bir mürşide bağlanmanın hükmü de öyledir. Kimleri için farz, kimleri için sünnet, kimleri için mübahtır. Bir mürşide bağlanmadan nefsinin şerrinden kurtulamayacak ve harama düşecek kimseler için farz, manevi derecesinin yükselmesine yardımcı olacak kimseler için müstehap ama intisap kendilerine bir şey kazandırmayacak olanlar için mubahtır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri toplumlar için rehber, mürşit, örnek ve model insanların ehemmiyetine bir takım ayetlerle işaret etmiştir. Bilmiyorsanız ehli zikre, bilenlere sorun. İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onlara uy. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Bu ayetler zikir ehli, liyakatli, tecrübeli, Allah'a yönelme ve ona sığınma vesilesi ve vasıtalarını bilen insanların yol göstericiliğinin önemine vurgu yapmaktadır. Maneviyat yolunda bulunan insanın irfan sahibi bir mürşidi olmazsa yolunu sapıtır. Şeytan ona saldırarak baştan çıkarabilir. Hevasını ilah kılarak helakına zemin hazırlar. Allah'ı murad eden ve ona yönelen kimseyi elbette Allah da murad eder ve ona yol göstericiler ihsan eder. Allah'ı murad etmeyen kimse içinse böyle bir durum söz konusu değildir. Nitekim Allah Teala buyurur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa o yol gösterecek bir dost bulamaz. Terbiyenin olduğu yerde bir terbiye edilen bir de mürebbinin varlığı kaçınılmazdır. Sufiler tasavvufi terbiye yolunda kişiyi ihsan derecesine çıkararak ve ahlakını güzelleştirecek kurp ve üns makamlarına ermiş bir mürebbi mürşidin varlığını zorunlu görürler.